Ayrım 27, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 229. Ordu Meriç kıyılarına varınca çizelemeye başlayan yağmur Sofya önlerinde büsbütün şiddetlendi. Yürümek olanaksızlaşınca alelacele çadırlar çatıldıysa da rüzgar cıvık çamurlara çakılan kazıkları söktü, taşan ırmaklar bunların çoğunu önüne katıp sel yataklarına sürükledi. Gece boyunca ovayı kırbaçlayan yağmur sabaha karşı durdu. Şafakla birlikte neşeli yüzünü tüm berraklığıyla gösteren güneş göğe parıltılı bir taç taktı. Ne var ki sel sularının yıktığı ağıldan kaçan koyunu yakalatıp kendine ziyafet çeken bir kadı, sofra ortağı, dört adam ve bağlarından boşanan atları ekili darlaya dalan üç asker derhal asıldıkları için gökyüzünü süsleyen alkımın keyfine varamadılar. Yağmur herkesi yorduğundan iki gün istirahat verildi. Ne var ki ordu Sofya'dan ayrılırken gene yağmur yağıyordu. Hareketten önce askerlere esir almanın yasak olduğu, civar köylere de ordugaha giren tüm erkek köylülerin idam edileceği duyurulmuştu. Bir şeyler satmak isteyen Hristiyan kadınlar ise düzeni bozmamak koşuluyla gerek yürüyüşte, gerekse istirahat halindeyken asker içine girebileceklerdi. Nitekim yağmurun hafiflediği ya da güneşin ışıdığı ılıman günlerde yol boyunca sıralanan köylü kadınlar sepetlerine doldurdukları poğaçaları, içine maydanoz ve peynir sarılmış yufkaları askerlere satmak için can atıyorlardı. Bir gün bu kadınlardan birinin carlayıp durması padişahın kulağına dek ulaştı. Emir üzerine kadını apar topar huzura götürdüler. Boynunda demirden haç sallanan cimba buka kadın soluk almadan söylenip duruyordu. Padişah söyleneceğine derdin nedir onu anlat be kadın diye çıkıştı. Kadın bir silkinişte kendisini tutanlardan kurtulup gece evimi soydular diye bağırdı.
Peki sen evinde değil miydin?
Evdeydim ama uyuyordum.
Bu yanıt padişahın tuhafına gitmişti.
Nasıl olup da o kadar derin uyudunuz ki hırsızların geldiğini haber almadınız diye sordu.
Farfaracı kadın şöyle bir dikildi. Biz seni uyanık bilirdik de onun için o kadar derin uyuduk. Süleyman gülümsemekten başka çare bulamadı. Defterdara kadının ne kadar kaybı varsa son akçesine dek ödenmesini emretti. Dipnot bu öykü Hammer Cilt 5 sayfa 1517'deki mütercim notunda. Ordu yağmur ve dolu selleri altında binbir meşakkatle yol alıyordu. Üstelik Ramazan da başlamıştı. Seferi olmalarına karşın askerlerden çoğunun oruç tuttukları anlaşılınca bayır bakta çadırlar çatıldı. Askeri inandırmak için öğle üzeri yüksekçe yerde kurulan sofrada padişah vezirleriyle paşalarıyla birlikte herkesin gözü önünde yemek yeme zorunda kalacak bu gelenek Ramazan boyunca devam edecekti. Peter Varadin'in fethine memur edilir edilmez Rumeli askerlerinin başında ordudan ayrılan İbrahim, gece gündüz sel gibi yağan, çadırları köprüleri sürükleyen yağmurla boğuşarak ilerlemeye çalışıyordu. İçinde bir gizil güç sakladığına oldum olası inanmıştı. Ama şimdilerde uç veren bu sinsi korku neyin nesiydi? Bağlı Bey'in askerlerinden ikisi sele kapılıp boğulunca Moryo'yu anımsadı. Ama hayır, yüreğine korku tohumlarını serpen gökyüzünün azgınlığı olamazdı. Derinlerde saklı yaşam kaygısından uzak nedensiz bir tedirginlikti bu. Dört Eflaklı'nın yasağı aldırmadan Hristiyan bakireleri esir alışları öfkesini uyandırdı. Emri üzerine bu adamların yüzülen derilerine saman doldurulurken neden neşelendiğini ileride uzun uzadıya düşünecekti. Dört günlük yolu ancak 10 günde aşarak Haziran ayı sonunda Belgrad'a ulaşabildiler. İbrahim yolculuğun herkesi bitkin düşürmesini umursamıyordu. Daha ilk gün Rumeli askerlerine resmi geçit yaptırdı ve teçhizatı eksik olan tımarlıların tımarlarını geri aldı. Ordunun gösterileri hırsızlık yaparken yakalanan 6 Eflaklı'nın kent meydanında asılışları, hepsinden önemlisi de kulaktan kulağa yayılan fısıltılar. Belgrad'dan ayrılışında halkı sokaklara dökmüş, bu da yankovari duygularını iyice cilalamıştı. Kadir gecesinde Temmuz ayında görülmemiş şey oldu, sular dondu ama askerden çıt çıkmıyordu. Çamura saplanan büyük topları kurtarmaya katırların, öküzlerin güçleri yetmeyince yüzlerce asker emir beklemeden yerlerinden fırlıyor, bellerine kalın urganlar dolayarak ufak bir kaymada altında ezilecekleri topları çekiyorlardı. Bayram kutlamalarını kabul etmek için padişah Belgrad'a girdiğinde İbrahim Tuna'nın öte yakasına geçerek Peter Varadin önünde ordugah kurmuştu. O gece elleri belinin arkasında kenetli, heykel kımıltısızlığı içinde donuk, önünde uzanan kenti, kalenin kalın ve yüksek duvarlarını seyrederken başını yukarıya kaldırdı. Gök kubbenin ilk kez aralanan perdesi ve gök yolundan göz kırpmalar. Oraya ulaşabilir miydi? İçinde bir sızı hissetti. Tekrar kente baktı. Orada da alabildiğine sönük ışıltılar vardı. Fark neydi? Bir açıdan hiç. Ama Peter Varadin'e ulaşabilirdi, kendini oradakilerden birinin yerine koyabilirdi. Midesi bulandı. Çadırına koşturup yatağını yurt edindi. Tuhaf bir gece, sonra yığın yığın bulutlar, doğan gün ve cümbüş. Gök coşarken yerde kuşatma başlıyordu. Tek bir hücum ve kent düştü. Ama iç kaledekiler direngendiler. Neden burada olduğunu düşünmemeliydi. Başarının ne olduğunu bilmese de başarmaya mahkumdu. Hücum, tekrar hücum. Kale duvarlarının dibine yığılan tam 1000 yaşam. Hırsa belenmişti. Bir günde kentteki tüm evleri ve kiliseyi yıktırdı. Taş ve insan. Kendini nereye koyacağını bilemiyordu. 800 küçük gemiden oluşan ince donanmanın Tuna'dan yukarıya doğru yol aldığını öğrenince hücumları erteledi. Hem kin hem sevgi büyüyordu yüreğinde. Tek askerin dahi burnu kanasın istemiyordu. Sonra Roxelana diye haykırmak geldi içinden. Ama o ölmüştü, çoktan ölmüştü. Tıpkı içindeki delişmen çocuk gibi. Sürekli top ateşleri, yeni gelen usta lağımcılar ve kuşatmanın 13. gününde korkunç gürültülerle patlayan lağımlar. Sonunda kale duvarlarında onarılması olanaksız büyük gedikler açılıyor. Oralardan sel gibi içeriye akan askerler birkaç saat içinde kaleyi ele geçiriyorlardı. Bu kez sur dibinde can veren 25 Osmanlı'ya karşın Macarlardan yüzlerce ölü ve 800 esir. Artık Fatih olduğuna göre zafer sarhoşluğuna kapılmayı hak etmemiş miydi? Esir Macarlardan 500'ünün kafalarını bedenlerinden ayırttı. Müjde olarak efendisine fener alayı göndermeyi düşlüyordu. Bir gün sönümünde batıdan gelen müfrezenin mızrak uçlarında taş renkli taşlaşmış acılar. Öte yandan davul, boru ve zillerden yükselen sevinç. Haykırışlar, zafer, zafer. Üstlerinde kellelerle 500 mızrak inip kalkıyor havaya. Sevinçli padişah İbrahim'in komutasındaki bey ve askerlerin ödeneklerine yüklüce zam yapıyor. Tepenin yamacında yaşlı bir akıncı çömelmiş, gözleri buğulu. Düşünüyor, kim bilir nerelerde hangi acılara misli misli ne zamlar yapılacak. Tanıdık gibi geliyor ona gri yeşil yüzler. Sonra gelecekten gelmiş gibi hissediyor kendini. Bu asıra ait olmadığını fark ediyor sanki. Birden kalbi duruveriyor. Yani geleceğe ait olduğu yere gidiyor. Ve 28 Temmuz 1526 günü yeni bir gün doğurmak için karanlığa gömülüyor. Gece boyunca mızrakların çelik uçlarında asılı kalan Macar kelleleri sabah namazından sonra derin çukurlara gömüldüler. Ardından ordu sisler arasında yiten ovada ilerlemeye başladı. Padişahın buyruklarına göre düşman köy ve kentlerini yakıp yıkmak, yağmalamak, Hristiyanların ekinlerine zarar vermek yasaktı. Vire ile teslim alınan kalelerdeki halkın da malına canına ilişilmeyecekti. Ne kadar yalnızdı. Bir sessizlik çökmüştü ovaya, biraz da durgunluk. Sıla'yı özlemek gibi bir şeye de benziyordu bu biraz. Koyu kurşuni, nemrut suratlı gök sağanakların, taşkınların bataklığa çevirdiği ova. Öyle bir ova ki göz alabildiğine yayıldığı hissini verse de az ötede sisler arasında eriyip gizlere bürünen büyücü barınağı. İllok ve Osijek kaleleri kendiliklerinden teslim oldular. Tuna deli doluydu. Kara ormanın zirvelerinden fışkıran çağlayık. Orada bir çobanın döşünü serinletmedin mi sen? Şimdi neden böbürlenirsin böyle?
Öyle ya, Baviera platosunu açtın, vadilere omurga oldun, kuzey ormanları besledi seni, sonra Tuna oldun. Ama gene de ayıp böylesine yayılmak. Buraların hükümdarı mısın sen? Dreva, Dreva, ta Tirol alplerinin karlarını karıştırıyorsun Tuna'nın kanına. Ona özenip taşıyorsun taşmasına da, Tuna'ya karışmaktan gayrı ne özelliğin var? Kim bilir kaç dere geldi bir kavşağa, bitti Tuna oldu. Ama ey Tuna, senin de varacağın yer deniz değil mi? Yuta yuta dereleri, sonunda denizde köpük olmayacak mısın sen de? Bataklıklar arasında insanı emecek denli cıvıklaşmamış yerler de varmış meğer işte orada. Dreva kıyısında konakladılar. Budin karşı yakadaydı. Ha gayret, sisleri delen şu tepenin az ötesinde belki. Ağırlıklar düşmanın eline geçmesin diye ordunun gerisine taşındılar. Mühendisler, lağımcılar kollarını sıvadılar. Bir bölük dağ vardı, urganlara bağlı tomrukları sürüyüp getirdiler. Köprü 5 günde kuruldu. Uzunluğu 264 arşın vardı, eni ise 2 arşın. Ordu karşı kıyıya 3 günde geçebildi. Savaş biley taşı mıydı Ademoğluna? 22 Ağustos, padişah ve veziri azam mızık eşliğinde köprüden karşıya geçtiler. Gökyüzü gene delirdi. Ölüm kokusunu yıkamak istiyordu sanki. Köprü ve Essek kalesi yıkıldı. Şimdi ordu bataklıklar ve minik göller arasında ilerliyordu. Padişahla at başı giden Semendire Bey'i, Bağlı Bey'in çenesi kilitlenmiş, bakışları sönükleşmişti. Süleyman ondaki tedirginliği fark etti. ''Hayrola Bağlı Bey'' dedi yavaşça, ''nedir bu dalgınlık?'' Bağlı Bey bu soruyu bekler gibiydi, gözleri ufka takılı duraksamadan yanıtladı. ''Düşman demir kale gibi çeliğe bürünmüş olduklarından başka birbirlerine zincirle bağlıdırlar. Bu şekilde nereye hücum etseler takat getirilemez. Onlar üzerimize yürüdükleri zaman iki tarafa ayrılmalıyız. Geçiverdiklerinde ise üzerlerine hücum ederiz. Lakin bizim askerin arkası ağırlıkla tıkalıyken düşmana yol verilemez. Mağlubiyetin bizim tarafta olması ihtimaldir. Dipnot Hammer Cilt 5 sayfa 1328'deki 44 no'lu mütercim notu. Solakzade'den naklen. 28 Ağustos akşamı Mohaç kasabasının karşısındaki Hünkar Tepesi eteklerinde konakladıklarında padişah ağırlıkların ordunun arkasında uzak bir yere konulmasını emretti. İbrahim'in komutasındaki Rumeli askerleri en önde, Anadolu askerleri ise geleneksel Osmanlı savaş düzeninin aksine ikinci safta konumlandı. Padişah yeniçerilerle en geride bataryaların hemen yakınındaki dağa arka vermişti. Akşam namazından sonra ordugâhta Allahu Ekber sedaları yayıldı. İbrahim sırtında hademe urbasıyla padişahın çadırına girip çıkıyor, mum donanmasıyla aydınlatılmış sahrada dolaşarak son hazırlıkları Süleyman'a bildiriyordu. Ordu yeni günü ayakta karşıladı. Süleyman'ın vücudu zırh ve silahlarıyla demirden bir kale halini almıştı. Tulgasının üstüne paha biçilemez değerde 3 sorguç takarak sancakları selamlaya selamlaya askerler arasında dolaştıktan sonra Hünkar Tepesi'ne çıktı ve nihayet sisten arınan Mohaç Ovası'nı seyretmeye başladı. Saatler geçtiği halde düşmanın görülmeyişi tedirginliğini arttırıyordu. Yanına gelen İbrahim'e Serhat Ümerası davet olunarak müşavere edilmesi gerek diye mırıldandı. İbrahim hemen Ümera'ya çavuşlar gönderdi. İlk gelenlerden Hüsrev Bey'e, ''Serhat Bey dersiniz. Padişahımız sizlere danışmak istiyor. İşte Mohaç sahrası burası. Düşmandan henüz eser yok. Ne tedbir alınmalı?'' diye sordu. Hüsrev Bey padişaha döndü. ''Saadetli padişahım, biz Serhat'ta müşavereyi buraların iş bilen gün görmüş ihtiyarlarıyla ederiz. Kendi reyimizle iş yapmayız. Ferman olunursa gidelim söyleşelim ve saadetli padişahımıza gelip cevap verelim.'' Süleyman dedesi Veli Bayezid'in kızı tarafından torununa baktı, ardından ''O müşavere edeceğiniz adamları buraya getirin.'' diye ferman buyurdu. Padişahın bu sözü üzerine Hüsrev Bey durduğu yerden aşağıdaki ağalardan birine seslendi. ''Çabuk git Koca Alay Bey'i, Kara Osman'ı, Mehmet Sübaşı'yı, Adil Toçay'ı, Balaban Çeribaşı'yı çağır gelsinler. Saadetli Padişah müşavere emretti.'' Aşağıda duran adam yel olup yeldirdi yeldirmesine de daha onun sırtı gözden gitmeden Adil Toca denilen ömür görmüş Bahadır gökten iner gibi önlerine dikildi. Zırhı arkasında, tolgası başında, kepengi terkisinde kırçıl ve tıraşlıydı. Ama tolgasından taşan bıyıkları düşmanların kanını dökecek birer ok gibiydi. Hüsrev Bey onu yanına çağırıp ''Saadetli padişah müşavere emretti'' deyince göğsü inip kalkan Adil Toca padişahı bile umursamadı. Azarlar gibi ''Bu işte danışılacak, dövüşmekten başka şey var mıdır? Beni koca alay bey size gönderdi. Düşman alayları görülmüş, öncülerimiz elleşmeye başlamışlar. Gelin sancağımızın dibinde bulunan ve alayları ağırlıklardan ayırın'' dedi ve yanıt beklemeden kendi alayına doğru at tepti. Daha o kaybolmadan küçük Bağlı Bey'den de haberci geldi. Sahraya bakan boğazdan atlı düşman alaylarının, tepelerde yer yer düşman bayraklarının göründüğünü haber verdi. Süleyman yerinde duramadı, atına atlayıp tepeden aşağıya indi. Kınından sıyrılmış kılıcı koyu gri göğün altında dahi ışıldıyordu. Önüne çıkan çavuşları ağırlıkların korunmasıyla görevlendirdi ve müfrezelerin ağırlıklardan uzak durmalarını emretti. Padişahı gören İbrahim de on adamıyı da onun arkasından dizgin saldı. Çevresindeki kaynaşma Süleyman'ın gözlerini buğulandırmıştı. Duyguların alabildiğine özgürleştiği andı bu. Sert rüzgarların şaklattığı sancaklarını açarak ovaya akan alayları gördükçe göğsü daha sık inip kalkmaya başladı. Artık gözyaşlarını tutamıyordu. Atından indi, her sancağın önünde dua avuçlarını göğe yükseltiyor. İlahi kuvvet ve kudret senin, ilahi zafer senin, inayet senin, himaye senin. Karşında aciz bir bölük olan bu Muhammed ümmetini yerindirme, kuvvetli düşman kafirlerini sevindirme diye dua ederek yere kapaklanıyordu. Onu seyredenler de gözyaşı dökmeye başladılar. Padişahlarını bu halde gören askerlerin her biri silkinip ve dahi saçlarını bıyıklarını ok gibi dikip bir an önce can vermeye hasret çekerek dizgin saldılar. İbrahim de naralarını koyuvermişti. Padişahın etrafında atını harmanladı, sonra hayvanın durmasını beklemeden atından uçup indi, geldi Süleyman'ın ayak uçlarına kondu. ''Ya Süleyman'' diyordu, ''hayır duaların rehberim olsun, hakkını helal et.'' O güne dek kimse padişaha ismiyle hitap edildiğine tanık olmamıştı belki. İki dost kucaklaşırlarken çelik zırhların şangırtısı duyuldu. Sonra İbrahim atın sırtına sıçradı, kalabalık içinde kayboldu. Süleyman da kendi sancağının altına gitti. Uzaktan kara bulutlar gibi akan düşman süvarileri göründü. Zincirle birbirine bağlı atlar bir çelik yığını ve neredeyse iki adam boyu uzunluğundaki mızrakların kahredici deliciliği. Tüfek fındığı bu adamların çelik göğüslerinden sekip geri geliyor, üstlerine inen kılıç ikiye bölünüyordu. Rumeli askerleri sinesinde yıldırım bir bulut gibi ilerleyen Macar süvarilerine karşı duramayıp iki yana açıldılar. Atlılar arasından ünlü savaşçı Marshal ve iki şövalye padişahı ölü ya da diri tutmaya yemin ederek gözü pek 32 süvariyle birlikte ana gruptan ayrılıp Hüdavendigâr'a doğru ilerlemeye başladılar. Belki de savaşın en kritik anları yaşanıyordu. Padişahın 3-4 muhafızı ikiye bölünüp yere düştüler. Süleyman zırhının sağlamlığı sayesinde göğsüne isabet eden ok ve mızraklardan yaralanmadan kurtuldu. Ama o da artık bir savaşçıydı. Çaresiz sanılan bir anda 5 yeniçeri yerlerinden fırlayıp atların bileklerine canları pahasına pala indirdiler. Onları gören diğerleri de adamı bırakıp hayvana kılıç üşürünce Macar süvarileri yere kapaklanan atlarından düşüp zırhlarının altında ezildiler. Rumeli ordusunu yaran Macar süvarileri ise kan içici kötülük ve karanlık tanrıları gibi çamur ve balçık içinde ilerleyerek ordu saflarını darmadağın ediyorlardı. Birden 10 adım ötede zincirlerle birbirine bağlı 300 Osmanlı topuyla yüz yüze geldiler. Demirlerin karanlık ağızları hep birden ölüm kusmaya başladılar. Bir anda at ve adam birbirine karıştı. Aynı anda Husrev ve Bağlı Beyler yandan, ricat halindeki Rumeli askerleri cepheden, neye uğradıklarını anlayamayan Macarların üstüne saldırdılar.
27. ayrımın sonu. Sayfa 237.